Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. YouTube'dan videolarınızı izliyorum. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Takva olarak namazın nasıl kılınması gerektiğini size sormak istiyorum. Eller bağlanacak ama takva açısından nasıl bağlanırsa daha iyi olur. Secdeye varıyoruz ama ellerimiz nasıl duracak? İki elimizin arasındaki boşluk ne kadar olacak? Takva ölçütü olarak onları öğrenmek istiyorum. İlmihal boyutu değil, takva boyutunda eksikliğimiz. Yardımcı olursanız sevinirim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah doğruları söyleyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Doğruya, hakka, hakikate uyabilmeyi cümlemize müyesser kılsın. Kardeşimizin sorusuna cevap vermeye gayret edelim. Öncelikle şunu bilelim ki kulluk dediğimiz şey namazda kendini bulmaktadır. Namaz bu yüzden dinin direği olarak tanımlanmıştır. Namaz Müslümanın hayatının merkezinde yer alır. Bütün mesele namazı hayatın merkezine yerleştirebilmektir. Namaz aşkıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle dolu olabilmektir. Dolayısıyla hayatı bu kıvamda yaşayan bir kimse namazı takva kıvamında kılabilecek olan kimsedir. Ama hayatın sadece namaz kısmında ben takvaya sahip olayım diye düşünen bir kimse maalesef onu elde edemeyecektir. Çünkü Allah'a karşı kulluğumuz ilk andan son ana kadar devam eden kesintisiz bir kulluktur. Böyle olmalıdır. Bu aynı zamanda sürdürülebilir bir kulluk da olmalıdır. Bir dönem çok aşırıya gidip ondan sonra kesintiye uğrattığımız bir ibadet hayatımız Allah katında makbul olmaz. Binaenaleyh kul her zaman yapabileceği, kesintisiz yerine getirebileceği sürekli bir ibadet hayatını kendi hayatı olarak benimsemelidir. Elbette bu giderek artan ve nihayetinde de inşallah ölümle beraber vuslatla taşlanan bir kulluk hayatı olmalıdır. İnsan günlük yaşantısında, ticaretinde, işinde, uğraşında, emeğinde, sanatında, her şeyinde Allah'a kul olmanın bilincini yaşamaya gayret ederse, namazında da namazın tadını, lezzetini, huşuunu bulur. Fakat kardeşimizin sorusunda dikkat çeken bir husus var muhterem hocam. O da ben diyor ilmihal bilgisi sormuyorum, takva bilgisi soruyorum diyor. İlmihal bilgisi ile takva bilgisi birbirinden ayrı şeyler değildir. İlmihal bilgisi takvanın ta kendisidir. Fıkıh takvayı bize anlatır, öğretir. Eğer böyle bir ayrım yapıyorsak o zaman fıkhın ne olduğunu, bize ne anlattığını maalesef bilemiyoruz demektir. Oysa fıkıh bize hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi öğretir. Fıkıh Allah'ın kullarından muradına göre bir hayat yaşayabilmemizin bilgisini bize verir. Dolayısıyla ilmihalde yazılan bilgiler Allah bizden nasıl bir namaz kılmamızı istiyor, onu bizlere anlatır. Değerli kardeşlerimiz, bu noktada bir takım mezhebi farklılıkların nasıl anlaşılması gerektiğini sorabilirler. Herkes Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazını taklit etmeye, onun namaz kıldığı gibi namaz kılmaya çalışıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl namaz kılarken görmüşlerse o şekilde onlar da namazlarını kılıyorlar. Binaenaleyh herhangi bir mezhep imamımızın Hazreti Peygamber'in namazı dışında bir namaz bizlere tanıtması, anlatması söz konusu olamaz. Bu farklılıklar da ravilerin rivayetlerindeki veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman yaptığı uygulamalardaki farklılıklar olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden öncelikle şuna dikkat etmek lazım. Namazın şartlarından bir tanesi olan taharet meselesi hem hadesten tahareti hem necasetten tahareti gerektirir. Yani hem insan maddi pisliklerden, şeriatımızın pis dediği şeylerden, şer'i şerifçe çirkin, pis kabul edilen şeylerden kendini temizlemiş olacak, namaz kılacağı yeri temizlemiş olacak, efendim böylece namaza duracak, bir de abdestsizlik hali dediğimiz hali gidermesi gerekir. Abdesti yoksa abdest alacak, gusül abdestine ihtiyacı varsa gusül abdesti alacak. Fakat bununla beraber ayet-i kerimede geçen Estağfirullah ve siyâbeke fatahhir, elbiselerini temizle ayetini alimlerimiz kalbini temizle olarak da anlamışlar ve bizlere anlatmışlardır. Kalbi temizlenmemiş, arı duru hale gelmemiş bir kimse, kalbi sükunete, huzura ermemiş olan bir kimse namazı yalap çalap kılacaktır. Dolayısıyla maddi şartlarını yerine getirmeden, manevi şartlarını yerine getirmeden kılınan bir namaz, yasak savma kabilinden bir namaz olmuş olacaktır. Ama böyle değil de maddi şartlarını kılı kırk yararcasına yerine getiren, ki bunun başında temizlik geliyor, beden temizliği geliyor, efendim abdest bozduktan sonra düzgün taharetlenme geliyor. Birçok şey zaten bu taharetlenmeyi düzgün yapamamaktan kaynaklanıyor. İnsan düzgün bir taharetle düzgün bir abdest aldığında, efendim o abdesti azalarına yedirerek, abdestin ruhuna vakıf olarak abdest alırken yüzüne su vurduğunda gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle işlemiş olduğu günahlardan sıyrıldığını, onları bu akan suyla temizlediğini, ellerini yıkarken elleriyle işlediği günahlardan, başını meshederken, ki başın yıkanmaması, başın meshedilmesinin de ayrı hikmetleri ve incelikleri vardır, düşüncelerindeki kirlerden kurtulabilmeyi, başa nazik muamele etmek lazım, ona kaba davranmamak lazım, düşüncenin merkezi, efendim iradenin merkezi başta bulunuyor. Bu yönüyle de iradesindeki eğrilikleri, büyürülükleri temizleyebilir, düşüncesindeki kirlerden kendisini arındırabilirse bir insan, ayağını yıkarken yanlış yerlere gittiğinden meydana çıkacak olan günahlardan kurtulabildiğini, böylelikle abdesti bir günahlardan arınma terapisi olarak da yapabilirse bir insan, bu abdestle beraber duracağı kıyamın Allah huzurunda dikilmenin de anlamına, şuuruna erecektir. Ama abdesti yalap şalap alan bir kimse, efendim ne yaptığının farkında olmadan, şuurunda olmadan, sadece musluktan akan suyu azalarından geçiren bir kimse, namaz kıldığında da namazın lezzetine, hakikatine ulaşamaz değerli kardeşlerim. Bu yönüyle abdest namazın giriş anahtarıdır. Abdesti düzgün aldığında bir insan, abdestin ruhuna uygun bir şekilde abdesti aldığında, gözlerinden suyu geçirirken o gözlerle bir daha günah işlememeye, yanlış yerlere bakmamaya, yanlış yollarda o gözlerle gitmemeye azmu cezmu kastu karar eylediğinde, eskilerin ifadesiyle kulaklarını meshettiğinde, o kulaklarla kötü şeyleri dinlememeye, gıybet dinlememeye, nemime dinlememeye, yüzünü yıkarken ağzıyla, diliyle yanlış şeyler konuşmamaya, yalan, buhtan, iftira gibi şeylerden uzak kalmaya, arasına günahlarla mesafe koymaya niyet ederek bu abdesti alırsa bir insan, arınmış, durunmuş hale gelir. Huzuru ilahide, Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olduğunda, Allahu Ekber diyerek bütün dünyayı, bütün endişeleri, bütün dünyevi telaşları elinin arkasına iterek, huzuru ilahide yepyeni bir sayfa açtığının farkında olarak bulunursa ve idam fervanı verilmiş olan bir kimsenin yargıcın huzurunda son sözlerini söyleyerek kurtulma ihtimaline binaen nasıl dikkatli davranır ise, aynı şekilde dikkatli bir şekilde huzur-u ilahide son namazını kılıyor. Artık son sözlerini söylüyor ve ilahi huzura kabulün, o anının lezzetini, kıymetini idrak edebilirse, o namaz takvayla kılınan bir namaz olur. Bazen bilirsiniz Basri Hocam, bir yerde işiniz gitmez, ben müdürle görüşmek isterim dersiniz. Müdürle sizi görüştürmezler. Ya müsaade edin, bir dakika müdürle görüşeyim diye insan ısrar eder. İşte o bir dakikadadır ilahi huzurda namaza durmuş olan bir kimse. Müdürlerin müdürü, Rablerin Rabbi Allah'ın huzurundadır. En büyük mercidedir. Kainatın, evrenin, yaratılmış olan bütün varlıkların sahibi olan, maliki olan Allah'ın huzurundadır. Bu anın kıymetini bilmeli, ama bu an içerisinde iken zihni başka şeylerle meşgulse, dünyasında farklı şeyler varsa, kalbi farklı meşguliyetlerin içerisinde bocalanıyorsa, o zaman şekil olarak yatıp kalkıyordur ama ruh olarak bir namaz kılmıyordur. Sen kalbini Allah'a rapt etmedikçe, ilahi huzurda olduğunun farkında olmadıkça, elini nereye koyarsan koy, elini kıyamda da istediğin yere koy, rükuda da istediğin yere koy, secdede de istediğin yere koy. Ama ilahi huzurda olduğunu bilirsen, sen elimi nereye koyacağım telaşıyla uğraşmazsın. Elini her zaman nereye bağlıyorsan oraya bağlarsın, rükuda da secdede de aynı şekilde davranırsın. Özel bir dağınıklığın, dikkat dağınıklığının içerisine kendini kaptırmazsın. Değerli kardeşlerim, bu yönüyle namaz dünyadan huruç harekatıdır. Bir sorti harekatıdır. Eğer namazda insan dünyadan soyutlanamıyorsa, çıkamıyorsa, namazda farklı bir atmosfere, farklı bir aleme dahil olamıyorsa, o zaman bu kıldığımız namaz, namaz olmaktan çıkar. Bazı kardeşlerimizin aklına geliyordur zannediyorsam, hoca sen böyle bir namaz kılabiliyor musun? Böyle bir namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah hepimize lütfetsin diye dua ediyoruz.
Amin.
Bütün derdimiz, bütün endişemiz böyle bir namazı kılabilmek. Bütün hayat mücadelemiz de böyle bir namaz kılabilecek kıvama ermek içindir. Bütün gayretimiz bu olmalıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dualarında, ya Rabbi dünyayı en büyük endişem haline getirme, dert, tasa ve kederimi ahirete yönelik yap diye dua etmiştir. Bizim de duamız, niyazımız Cenab-ı Allah'ın bizlere böyle bir namaz kılmayı lütfedebilmesidir. Dünyadan koptuğumuz, alemlerin Rabbi ile irtibata geçtiğimiz, onun huzurunda olduğumuz, onun bizi gözetlediğinin farkında olduğumuz, benliğimizden hiçlik makamına sıyrıldığımız bir namazı yaşayabilirsek, işte bu namaz takva ile kılınmış bir namazdır. Yoksa bakın bana arkadaşlar, ben nasıl takvalı bir namaz kılıyorum, elimi şöyle belime bağlıyorum, rükudayken ellerimi parmaklarını açarak dirseklerime tam yapışıyorum, secdedeyken efendim iki elimin parmaklarını birleştirerek dört parmak aralığıyla secdeye kapanıyorum gibi şekil şartları üzerinden takva devşireceğimizi düşünüyorsak, bu yanlış olur. Fakat takva ile namaz kılan bir kimsenin o huzur hali, o ilahi makamda duruş pozisyonu, onun şeklini, şemailini de düzeltmesine vesile olur. Düşünün, bir padişahın huzurundasınız, bir hükümdarın, bir devlet başkanının huzurundasınız. Eliniz rahat durmuyor, ayağınız rahat durmuyor, gözünüz rahat durmuyor. Böyle bir davranışı kabul eder mi bir devlet başkanı, bir hükümdar, bir padişah? Derhal orada yaverler devreye girerler, apar topar adamı dışarıya atarlar. Böyle bir durumdan daha önemli olan ilahi huzurda durmanın, kıyam etmenin kendine göre adabı vardır. Bu kıyamın şuurunda olan ister istemez o adabı da otomatik olarak, tabii olarak, la iradi olarak yaşamaya başlar. Rabbim böyle namaz kılabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi İkinci sorumuz şöyle. Sosyal medyada birisi yalan bir haber paylaşsa, ben de onu doğru zannederek beğensem, benim bundan bir günahım olur mu diye soruluyor.
Olur, elbette olur. Çünkü yalan günahsa, o yalanı neşretmek, yaymak, o da günahtır. Bazen insanlar kavram kargaşası yaşayabiliyorlar. Şunu unutmamak lazım gelir ki, sosyal medya bize istediğimiz gibi davranma özgürlüğü, hürriyeti vermez. Cenab-ı Allah için sosyali de, efendim hakikisi de, sanalı da, gerçeği de aynıdır. Cenab-ı Allah insanın elinden, ağzından, dilinden dökülen, yazılan her şeyin hesabını insana soracağını ifade ediyor. Nitekim ayeti kerime وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, bilgin olmayan bir şeyin peşine düşme, ardına düşme buyuruyor. Sonra da dilde, gözde, kulak da hesaba çekilecektir maalinde. Bizim bütün duyu organlarımızla yaptığımız faaliyetlerin hesabını vereceğimizi bildiriyor Cenab-ı Allah. Bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybetin çirkinliğinden, günahından, fenalığından bahsederken sahabe efendilerimizden bir tanesi, ya Resulallah, söylediğimiz şey, söylediğimiz adam hakkında doğru ise de durum böyle midir buyurduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya nasıldır diye cevap veriyor. Elbette öyledir. Eğer söylediğiniz şey söz konusu adamda yoksa, insanda yoksa, o zaman bunun adı iftira olur. Buradan anlaşılıyor ki, yani kardeşimizin sualinde geçen sosyal medyada bilmeden, etmeden bir şey duydum, bunu paylaştım, bunun doğru olduğunu zannediyordum ama yalanmış. Eğer yalansa iftiraya ortak olmuş demektir. Eğer doğruysa gıybete ortak olmuş demektir. Dolayısıyla bir şeyin doğru olması, bir şeyin doğru olması onu nakletme özgürlüğü bize vermiyor. Nitekim Cenab-ı Allah اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّٰءُ buyuruyor. Allah günahın ifşa edilmesini, aşikar kılınmasını sevmez. Allah günahı sevmez ama onun ifşa edilmesini hiç sevmez. Dolayısıyla bir insan gizli bir günah işlemişse, kimsenin bilmediği bir yerde bir günah işlemiş, siz de ona muttali olmuşsanız, görmüşseniz, size düşen onu örtmektir, onu saklamaktır. Ancak bir kul hakkı terettüp ederse, o zaman bunu ilgili makamlara, mercilere bildirme mükellefiyetiniz olabilir. Birinin malını çalmıştır, birinin efendim işte bugünlerde kamuoyunda bilinen bir hadiseye atfen, birinin namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle ilgili bir tasaddi, bir tecavüz söz konusu olmuştur. Hele de bu kimse efendim kendini ifade edemeyecek, dili olmayan bir hayvan olabilir, bir küçük insan olabilir. Bunlarla ilgili böyle bir vahşete tanıklık etmişse bir kimse, bunu ilgili makamlara, mercilere bildirir ve o mağduriyetin tekerrür etmemesi için önlem alınmasını ister. Fakat böyle bir şey değilken, yani kişinin kendisiyle Allah arasında olup biten bir meselede bir kimse bunu yayarsa, bu gıybet olur. Kaç kişiyle paylaşırsa her defasında bu gıybet katlanarak artar. Gıybetin anlamı nedir? Gıybet bir insanı kendisinde bulunan ama başkalarına söylenmesini istemeyeceği bir durumuyla, ahlakıyla ilgili anmaktır. Söz gelimi, işte ben kilolu bir vatandaşım, görüldüğü gibi, efendim arkamdan biri Ahmet Hoca kilolu diye söylediğinde bu yalan mıdır? Değildir. Ama kilolu olarak adlandırılmaktan haz etmeyeceğim için bu gıybettir. Bu doğru ama gıybet olan ifadeyi bir başkası da bir kaynaktan alarak naklederse onun günahına ortak olmuş olur. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim kötü bir çığır açarsa o çığıra tabi olanların günahları da kendilerinin günahlarından bir şey eksilmeden o çığırı açan kimseye yazılır buyurmaktadır. Bir günaha, bir gıybete bir dedikoduya vesile olmuş olan, sebep olmuş olan kimse, kendisini takip edenlerin günahlarını da üzerine alır. Kendi günahından veya onların günahlarından da bir şey eksilmez. Binaenaleyh ben sosyal medyada bilip bilmeden bir şey paylaştım. Bunun günahı var mı? Eğer paylaştığın şey içerik günahsa zaten günahı var. Yok bir kimsenin namusuna, ırzına, şerefine dair bir şey paylaşmışsan onun da günahı var. Çünkü bu en iyi ihtimalle doğru bir bilginin paylaşımıdır ki bunun adı da gıybettir. Bu arada şunu da ifade edeyim ki bu kişi gayrimüslim olur veya İslami hassasiyeti olmayan bir kişi olursa onunla beraber oluşacak olan hakkın helalleşilmesi de çetin hale gelir. Fakat bir takım kimseler vardır ki bunlar müptezel hale gelmişlerdir. Kötülükleriyle insanları ihva ediyorlar, fasıktırlar veya gavurluklarını aleni olarak yapıyorlar. Bunların gavurluklarını, fasıklıklarını insanların onlardan sakınmaları, kaçınmaları için anlatmak caiz görülmüştür. Niye? Eğer bir kimse fasıksa, yani dini hassasiyeti yoksa, dini meselelerde bir Müslüman şuuru yoksa, o zaman bu insanı deşifre etmek ve onun peşinden insanların gitmesine mani olmak gerekir. Fakat böyle değil de zararı kendine olan, efendim, başkalarına yönelik bir günah propagandası yapmayan bir kimsenin durduk yere adının anılması, onun sosyal medyada haberlere konu yapılması, efendim, bir şekilde aleyhte propagandaya maruz bırakılması bütün herkesi sorumluluk alanı içerisine koyacak bir durumdur. Bundan kaçınmak lazım değerli kardeşlerim. Çünkü söylediğimiz her sözün, tıkladığımız her muhtevanın, çünkü bir muhtevayı tıkladığınızda siz onun izlenme sayısını artırıyorsunuz. Bu izlenme sayısının artması da beraberinde onun reklamını gerektiriyor. Öyle ki eğer bir muhteva, bir video 1 milyon izlenmişse, takip edilmişse insanlar merak ediyorlar. Biz de izleyelim bakalım bunda ne var diyorlar. Ama 5-10 kişi de kalmışsa kimse merak edip de onu izlemiyor. Bizler de bilinçsiz bir şekilde acaba ne var diye tıklarsak o tıkladığımız muhtevanın muhtevasına bizler de dahil olmuş oluyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den rivayet edilen bir sözde "Men kessara sevade kavmin fehuve minhum." Kim bir topluluğun karartısını çoğaltırsa o da onlardandır diyor. Yani bir grup miting yapıyor. Sen de o mitinge ne var ne yok diye katılıyorsun. Ama kalabalığı arttırmış oluyorsun. Sen de onlarla beraber değerlendirilirsin. Dolayısıyla Müslümanların kalabalığını arttırmak lazım. Güzel içeriklerin tıklanma oranlarını çoğaltmak lazım. Fakat fasık ve facirlerin, günahkar içeriklerin, efendim, görmezden gelinmesi gerekir. Bunların tenkit amacıyla bile reklam edilmeleri doğru değildir. Kamuoyuna sunulmaları doğru değildir. Nitekim bir takım günahlar vardır ki bunlara Anadolu irfanı şuyu'u vukuundan beterdir demiştir. Yani günah işlenir. Adem aleyhisselam'dan bu yana kıyamete kadar günah katlanarak işlenmeye devam ediyor. Ama son dönemde yaşadığımız şey günahın fütursuzca, hayasızca ulu orta yaşanır hale gelmesidir. Ve bunun konuşulması, sözünün edilmesi de bunları meşrulaştırmaktır. Sözüm ona insanlar bir çirkinliği, bir vahşeti dillerine dolayarak, onun kamuoyunun gündemine getirerek iyi bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Fakat farkında olmadan kötülüğün propagandasını yapıyorlar. Safi zihinleri bulandırıyorlar ve sanki bu olabilecekmiş gibi, yapılabilecekmiş bir işmiş gibi insanlar algı dünyalarında bunu satın alıyorlar. Bunların yanlış olduğunu bilmek gerekiyor. Bir de unutmamak gerekiyor. Denge, Müslüman denge insanıdır. Sözümüzün neye mal olduğunu, getirisinin götürüsünün ne olduğunu iyi tartıp biçmek gerekiyor. Bu yönüyle Mevlana'nın bir sözü var. Müsaadeniz olursa onu aktarayım Basri Hocam.
Buyurun efendim.
Diyor ki As-samtu lugatun kudsiyyetun. Ben Arapçasından gördüğüm için Arapça söylüyorum. Yoksa Hazret Farsça yazdı biliyorsunuz Mesnevisini. Her ne kadar bazı beyitlerinde Arapça ifadeler varsa da diyor ki sessizlik ilahi bir dildir, lisandır. Kutsi bir lisandır. Konuşmak ise onun kötü bir tercümesidir. İnsan her zaman kendini konuşmak zorunda hissetmemeli. Bazen sessizlik, sükût en büyük cevap olabilmektedir. Rabbim konuşma fıkhını, adabını hazmedebilen kimselerden bizleri de eylesin.
Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize sormuş. Katılım bankalarında çalışmak caiz midir?
Evet, Cenab-ı Allah çalışmamızı istiyor. Herkes çalışıp çoluğuna, çocuğuna rızık temin etmekle, kendi ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef. Çalışmanın adabına gelince bununla ilgili söylenecek çok şeyler var. Hulasatan gitmek gerekirse insan çalışırken de çoluk çocuğuna nafaka temin etmek üzere, kendi geçimini sağlamak üzere bir meşguliyet halinde bulunurken de şer-i şerifin esaslarına paralel bir ortamı gözetmek durumundadır. Yani çalışmak ibadettir diye bazıların ağzına pelesenk ettiği ifade evet doğrudur ama ibadet olduğu için ibadet şartlarına göre bir çalışma olmalıdır. Yani çalışmak ibadettir ama namaz ibadetinden, oruç ibadetinden, hac ve zekat ibadetinden daha üstün olan bir ibadet değildir. Çalışma ibadettir ama diğer ibadetleri rahatlıkla yerine getirebileceğimiz bir ortamda olursa ibadettir. Günahlara bulaşmamak şartıyla bir ibadettir. Dolayısıyla çalışma ibadettir. Eğer günahların olduğu bir ortamda olursa, mesela içki servisi yapıyorsa bir adam, bu nasıl bir ibadettir? Yani ibadet Allah'a kulluk demektir. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı şeylerle Allah'a kulluk yapılabilir mi? Bir adam işte bir kumarhanede çalışıyorsa, burada kart dağıtıyorsa bu adam ibadet mi yapıyor demektir. Dolayısıyla çalışmanın ibadet olabilmesi için şer-i şerifin standartlarına riayet etme mecburiyeti vardır. Bunlar nedir? Öncelikli olarak yaptığımız işin muhtevasının haram ve şüpheli bir iş olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir takım işler var. Bunlar haram olarak nitelendirilmiş. Bir takım işler de var ki bunlar şüpheli olarak nitelendirilmiş. Bunlardan bir Müslümanın uzak durması lazım gelir. İkinci olarak da yaptığı işi yaparken bir takım mahzurlar kendisinden istenilmemelidir. Bu noktada merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın bir menkıbesini anlatmak isterim. Camimizin cemaatinden yaşlı bir amcamız, bu dediğim 30 küsür sene önceki bir mesele, hatta 40 seneye yakın bir mesele, bir defasında bizlere şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben gençliğimde bir müessesede şoförlük yapıyordum, bir kamu kuruluşunda şoför olarak çalışıyordum. Bizden sakalımızı kesmemizi istediler. Ben de sakal kesmenin caiz olup olmadığını, çalışma gereksesiyle böyle bir işi yapmama ruhsat olup olmadığını o zamanın hoca efendilerinden, büyük isimlerinden biri olan Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'ye sormak istedim. Evine gittim, Hoca Efendi'nin elini öptüm ve kendisine efendim ben filan müessesede çalışıyorum, şoförlerin sakal kesmesini mecburiyet olarak tutuyorlar. Ben çalıştığımdan dolayı rızkımı, çoluk çocuğuma nafakayı buradan götürdüğümden dolayı sakalımı kesebilir miyim diye sordum diyor. Hoca efendi şöyle bir baktı. Herhalde amcamızın da sakalı benim kadar bir sakaldı. Dedi ki yavrum önce sen git bir sakal bırak da ondan sonra sakalları kesmeyi konuşalım. Peşinden de dedi ki eğer bu memlekette hamallık yaparak geçimini sağlayabilme imkanın varsa Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmana müsaade edilmez. Şimdi çalışıyorum ne yapayım? Ben iki arada bir derede kaldım. Çoluk çocuk nafaka bekler. Dolayısıyla patron ne isterse onu yaparım türünden bir ifade Müslümanın kullanacağı bir ifade değildir. Müslüman Razzak'ın Allah olduğunu bilir. Rızkı veren Allah'tır. Hazreti Peygamber Efendimiz de siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsanız kuşların rızkını nasıl veriyorsa sizin de rızkınızı öyle verirdi. Kuşlar sabah karınları aç olarak çıkarlar, akşam karınları dolmuş olarak dönerler buyuruyor. Ama insanoğlu maalesef Cenab-ı Allah'ın Razzak sıfatını hatırından çok çabuk çıkartabiliyor. Kendisinin kazandığını, kendisinin biriktirdiğini, hatta bazı cahil kimseler, haddini bilmez kimseler, ben şu kadar insanın ekmeğini veriyorum diye sanki kendilerini Razzak yerine koyma densizliğinde bulunuyorlar. Oysa herkesin rızkını veren Cenab-ı Allah'tır. İmam-ı Azam'ın tesbihatında geçtiği üzere karanlık denizlerde karanlık bir kayanın içerisinde yaşayan kapkara bir balığın rızkını da çöldeki kapkara bir taşın içerisindeki kapkara bir karıncanın rızkını da Cenab-ı Allah unutmadan vermektedir. Dünyada öyle yerler var. 7 kat yerin dibinde adamın iş yeri var. Oraya gidip müşteriler alışveriş yapmaktadırlar. Cenab-ı Allah herkesi sevki tabiiyle rızkının peşinde koşturmakta ve insanlar da birbirlerine bu yönde yardımcı olmaktadırlar. Razzak'ın Allah olduğunu bilmek gerekiyor. Buna iman etmek gerekiyor. Dolayısıyla rızkı verenin Allah olduğunu bilirsek Allah'ın muradı olmayan, Allah'ın gazap ettiği, yasak ettiği bir işte çalışmayız. Şimdi bunları niçin bu kadar uzattım? Kardeşimiz bir banka sektöründe çalışabilir miyim diye soruyor. Bankacılık para alıp satmak üzerine kurulmuş bir müessesedir. İnsanların para ihtiyaçlarını gidermek için müracaat ettikleri bir müessesedir. Bunlara alternatif olarak katılım bankaları, faizsiz işlem gören bankalar çıkmıştır. Bu bankalar ne kadar yasak olan faizden ve yasak işlemlerden uzak duruyorlarsa o kadar Müslümanlar nezdinde muteber ve makbul sayılırlar. Bu kardeşimiz de bu işlemlerin içerisinde olduğuna göre bu hassasiyet ile harama bulaşmadan bu işini götürebiliyor ise o zaman yaptığı iş ve buradan kazandığı para helal olur. Ama eğer yaptığı işlerde ki nihayetinde katılım bankası da olsa iş gidip geliyor Basri Hocam, insan unsuruna takılıyor. Yani bazen bakıyorsunuz, ben de zaman zaman böyle yoklama çekmişimdir. Ne kadar faiz veriyorsunuz diye sorduğumda yüzde şu kadar, yüzde bu kadar diye verdiklerini söylüyorlar. Kim söylüyor bunu? Bunu orada çalışan arkadaşlar söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi, ben hepsini öyledir diye söylemeyeyim, tenzih ederim. Fakat burada belki çok fazla kendilerine sorulduğundan, belki de artık ya kardeşim faizle kar payını ayırt etmek için bir sürü de hacı abiyle uğraşmayayım diye kolaycılığa kaçarak şu kadar bu kadar diye söylüyorlar. Halbuki bu işlemleri yapan katılım bankalarının kendi kadrolarını sık sık eğitimden geçirmeleri gerekir. Haram işlemler, şüpheli işlemlerle ilgili efendim tedirginlik seviyelerini yükseltmeleri gerekir. Bir başka meselede bakıyorsunuz katılım bankaları Türkiye'de artık 7-8 tane oldu. Efendim 3 tanesi serbest muamele yaparken herhangi bir kısıtlamaya gitmezken 1-2 tanesi hala daha muhafazakar davranmaktalar. Bazı işlemler daha düne kadar yasak kategorisinde iken artık serbest hale gelmiş. Yani giderek bu bankaların da konvansiyonel bankalar olarak, geleneksel bankalar olarak işlem yaptıklarını maalesef gözlemliyoruz. Eğer bu kardeşimiz burada yanlış olan gidişata dur diyebilecek, yahu arkadaşlar Müslümanlar bizi Müslüman olduğumuz için tercih ediyorlar, dolayısıyla burada yaptığımız işlemlerde daha hassas olmamız lazım gelir diye bir katkıda bulunacaksa, bu kardeşimizin buralarda bulunması elzem olarak değerlendirilir. Yok eğer sürüye tabi olacak, herkes ne yapıyorsa ben de onu yapayım, yukarıdan gelen emir neyse onu işleme koyayım, faizse faiz, vebali onların boynuna derse, vebali sadece yukarıdan emir verenin boynuna olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vebali bu işi yazana, çizene, şahitlik edene, yedene, yiyene, yedirene, herkese dağıtmaktadır. Binaenaleyh bu noktada Müslüman hassasiyetini kaybetmemeye dikkat etmelidir. Eğer böyle bir hassasiyet kaybolması, eksen kayması yaşanacaksa buralardan zinhar uzak durmak gerekir. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim, diğer bir sorumuz şöyle. Gayrimüslimleri bizim dinimizden insanlar değil düşüncesiyle dolandırmak, onlara zarar vermenin dinen hükmü nedir?
Bizim dinimizden adamları dolandırmaktan daha vahimdir. Niye? Dindaşın olan birini dolandırırsan ahirette hesaplaşman kolay olur. Söz gelimi, senden 10 lira aldım da Basri hocam, 10 lirayı ödemedim veya unuttum. Kıyamet gününde hesaplaşırken, Ahmet Efendi sen 10 lira almıştın ve bunu geri ödememiştin diye bana hesap sorulur. Burada iki ihtimal var. Ya dünyadaki dostluğumuza binaen helal olsun dersin, helal edersin. Edersin inşallah Basri
hocam. Ederiz hocam.
Ha şimdiden o zaman helal et de orada ne olur ne olmaz. Helal olsun. Orada çünkü iş kızışınca insan bir kuruşa da muhtaçmış diyorlar. Cimriliği tutabilir insanın. Benden de helal olsun. Bütün ümmeti Muhammed'e eğer bir hakkımız varsa helal olsun. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz programlarımızı değerlendiriyorlar. Onlara da teşekkür ederiz. Zaman zaman böyle ağır ifadeler kullandıkları da oluyor. Onlara da hakkımızı helal ederiz. Çünkü onlar da nihayetinde dini mübini İslam'ı korumak adına, kollamak adına tepkilerini gösteriyorlar. Dozu bazen kaçmış olabiliyor. Ama en azından hassasiyet gösterip olayı sahipsiz bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Şimdi o gün ikinci bir ihtimalde ben hakkımı helal etmiyorum demenizdir. Bu durumda ne olacak? Bu durumda yapılacak olan şey sevaplar üzerinden o borcun ödenmesidir. Eğer sevapları kalmamışsa Basri Hoca'dan günah transferiyle bu ödeşmenin gerçekleşeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ama eğer gayrimüslim biriyle davalı olmuşsanız, şimdi adama 10 lira borcunuz var, ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Ben sana sevap vereyim. Ne işime yarar benim sevap diyecek. Günahını alayım. Al. Bana bir faydası yok ki. Ben zaten batmışım. Nasıl helalleşeceksiniz? Dolayısıyla hele de gayrimüslimse, Müslüman değilse bir insan, ona karşı daha hassas olunması gerekiyor. Bir diğer mesele de, kardeşim, bizim bir Müslüman olarak, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmeti olarak asli vazifelerimizden, temel görevlerimizden birisi de Allah'ın dinini tebliğ etmektir. İnsanları Müslümanlığa çağırmaktır. Eğer biz insani ilişkilerde, ahlaki davranışlarda bir zafiyet içerisinde olur ve insanlar bize bakarak dinden, imandan soğurlarsa bunun vebalinin altından kalkamayız. Oysa bize düşen, insanlar bize baksınlar, bizim muamelemize, bizim insanlığımıza, bizim davranışımıza meftun olarak bu insanı bu hale getiren din mutlaka hak bir dindir diyerek Müslüman olsunlar. Bugün maalesef Müslümanlar böyle bir ahlak sergileyemiyorlar. Özellikle de ülkemiz açısından bakıldığında, bu arada tabii bunun sebepleri var. En başta gelen sebep de 100 yıldır eğitimin besmelesiz olarak yapılmasıdır. Yani biz çocuklarımızı tertemiz İslam fıtratıyla okullara, mekteplere gönderiyoruz. O mektepteki eğitim sistemi, besmelesiz bir eğitim sistemi olduğu için, Allah'ı, peygamberini tanıtmayan bir eğitim sistemi olduğu için, ahlaki erdemleri vermeyen, her ne kadar milli eğitim deniyorsa da eğitimin olmadığı, efendim, yani bu eğitimin neresi milli Allah aşkına? Giyilen kıyık kıyafet mi milli? Öğretilen dil, lisan mı milli? Gittikçe dilimiz de yozlaşıyor. Dolayısıyla böyle bir eğitim cenderesinden geçen insanların maalesef İslami bir kıvama göre yetişemediklerini görüyoruz. Oysa ecnebilerin hatıratlarında da seyahatnamelerinde de görüyoruz ki 18. yüzyılda, 19. yüzyılda İstanbul'da Müslüman esnaf denildiğinde dürüstlük akla geliyordu, namuslu insan akla geliyordu. Hatta gayrimüslim tebaadan olan kimseler gayrimüslimlerin borçlarını deftere yazarlar ama Müslümanın borcunu yazmazlar imiş. Çünkü Müslüman borcuna sadık bir insan olarak bilinirmiş. Şimdi kalkıp da birileri bunu Müslümanlığa yani bugünkü durumu, bugünkü gayri İslami ahlaki davranışları Müslümanlığa mal etmeye kalkmasın. Çünkü bu ülkede 100 yıldır Müslümanlık resmi olarak öğretilmiyor. Merdiven altında kaçak müesseselerde öğretiliyor. Buralarda yeterince denetlenemediği için, denetlemeden kastım işte devlet gitsin silahla, efendim dipçikle denetlesin anlamına bir denetleme değil. Ama Müslümanların müesseseleri de, medreseleri de, kursları da vesaireleri de en azından ortak bir denetim mekanizmasıyla gönüllü olarak kendilerini denetlendirmeleri gerekir. Kardeşim ben yapıyorum, bu böyledir. Kimse gelip beni denetleyemez, bana akıl veremez türünden pervasızca çıkışlar Müslümanlara da yakışmamaktadır. Ez cümle, her zamanki gibi belki Basri Hocam lafı uzattık ama gündemde o kadar çok şey var ki, söylenilecek o kadar çok şey var ki bazen de tabii kendimizi frenlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü o kadar sekülerleştik ki kimse hocadan veya işte bir vaiz efendiden alanının dışında bir şey dinlemeye de tahammül etmiyor. Yani oysa esnaf spordan konuşuyor, siyasetten konuşuyor, dinden konuşuyor. Hele de zenginse aman Allah'ım her şeyden konuşmaya hakkı var. Ama hocaya sıra gelince sen diyor sadece efendim arıtılmış suyla ilgili konuş, arıtma cihazlarıyla ilgili konuşma. Allah iman selameti versin. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bir İslami duruşa sahip olmamız gerekir. Bu arada şunu müsaadeniz olursa hatırlatayım. Bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazvesinde ki Bedir savaşı Medine'de Müslümanların müşriklere karşı yaptığı ilk savaştır ve galip oldukları ilk savaştır. Buna rağmen bu savaş başlangıcında Müslümanların sayıca ve tecihizatça çok zayıf oldukları bir savaştır. Karşı tarafta hem üç misli bir sayı vardır, hem tecihizat olarak çok güçlü bir tecihizat vardır. Dolayısıyla Müslümanlar tabiri caizse topal bir eşeğe bile binek olarak muhtaç haldedirler. Topal bir savaşçıya bile muhtaç durumdadırlar. Çünkü bir tarafta 300, karşı tarafta da onun 3 misli 1000 kadar bir müşrik ordusu vardır. Bedir'de ashab-ı kiram 313 kişi olarak bilinir. Hatta bu 313 ismi bir takım tılsımlı kağıtlarda yazılır ve muhafaza için taşınırmış Osmanlı'da. Niye? Onlar işte İslam'ın şanlı ordusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada dua ediyor. Hatta ellerini o kadar kaldırıyor ki omuzundaki cübbesi düşüyor, koltuk altı görünüyor. Ya Rabbi diyor, bu senin için cihad eden bir ordudur. Eğer bu orduyu helak edersen yeryüzünde bundan sonra sana ibadet edilmeyecek diyor. Dolayısıyla böyle çok içten yalvardığı, yakardığı bir ortam. olayın nezaketini anlatmaya çalışıyorum. Biraz uzatıyorsam da. Derken iki adam geliyor. Savaş hazırlıkları yapıldığında Efendimiz karargahını kurmuş. Efendim savaş başlayacak. Ya Resulallah diyorlar, biz buraya gelirken filan yerden Mekkeli müşrikler, Bedir'e gelen Mekkeli müşrikler bizi yakaladılar ve uzun pazarlıklar sonucu onlara karşı savaşmamamız şartıyla bizi serbest bıraktılar. Şimdi düşünün, karşı tarafta düşman var ve bu düşman 13 yıl size eziyet etmiş, kan kusturmuş, hicret ederken birçoğunun malına mülküne el koymuş. Böyle bir düşman var ve siz bu düşmanla savaş edeceksiniz. Fakat iki tane Müslüman onlara söz vermiş bulunmuş, canlarını kurtarmak için sizinle savaşmayacağız. Ne yapmak gerekir Basri Hocam? Kardeşim, en basitinden savaş hiledir, bırak canım öyle bir olur deyip, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelin bizimle savaşın diyebilirdi, öyle demiyor. Müşriklere bile olsa verdiğiniz sözde durun diyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere bile olsa verdiğiniz sözde durun, onları aldatmayın, onları dolandırmayın derken, kendisi hicrete gideceği zaman müşriklerin ona bıraktığı emanetleri ödemesi için hayatına mal olma tehlikesine rağmen kuzeni Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına bırakıyor. Şunlar, şunlar, şunlar şu kimselerin emanetidir. Bunları yerine ver diyor ve kendisini öldürmek üzere gelenler onun yatağında Hazreti Ali'yi buluyorlar. Halbuki kimseye sormadan, etmeden emanetleri bir kenara bırakabilir veya bunlar da müşriklerin emanetleridir, bunlara da ihtiyacımız var diye alıp götürebilirdi. Yani bu soruyu soran mantığa göre müşrikleri dolandırabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el-emin, güvenilir, Müslüman güvenilir bir insandır. Müslümanın karakterinde, doğasında aldatmak, dolandırmak yoktur. İstese de dolandıramaz, istese de aldatamaz. Dolayısıyla hani bir dervişle akrebin hikayesinden bahsedilir. Dervişe yardım ediyormuş da akrep, akrebe yardım ediyormuş derviş, akrep sokmuş. Ya demişler, o sokuyor, sen yardım ediyorsun. Onun doğasında sokmak var demiş. Benim doğamda da merhamet var, yardım etmek var. Bir Müslümanın doğasında dolandırmak, yalancılık, ahde vefasızlık olmaz. Bir Müslüman bu ifadelerle anılamaz. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz, bir Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar diyor. Bir Müslüman ahlaksızlık yapar mı? Yapar. Bir Müslüman yalan söyler mi? Yalan söylemez. Müslümanın doğasında yalan söylemek yoktur. Aslında hırsızlık ve ahlaksızlık da yalan söylemeyen bir kimsenin yapacağı iş değildir. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalanı her türlü kötülüğün anahtarı olarak takdim etmekte. Yalandan kurtulan bir kimse, sana soracaklar sen mi çaldın? Yok diyemeyeceksin. Bu ahlaksızlığı sen mi yaptın? Yok diyemeyeceksin. O zaman yapamayacaksın demektir. Bugün ne oluyor? İnsan bir ahlaksızlığı yapıyor. Ondan sonra da ben yapmadım diye binlerce şahitle kendini aklamaya çalışıyor. Mahkemelere baskı yapmaya çalışıyor. Efendim bin bir dereden su getirip bunu ben yapmadım diyerek inkar etme yoluna gidiyor. Oysa bir Müslümana yalan yakışmaz. Eğer yalanlamak zorunda kalacaksan bir şeyi, bunu yaptın mı? Yapmadım. Halbuki yapmışsın. Demek ki bir Müslüman olarak onu yapmaman lazım. Dolayısıyla bir Müslüman hiç kimseyi dolandırmaz. Bırakın Müslümanı, gayrimüslimi, hayvanları bile dolandırmaz. Nitekim bizim hadis kitaplarımızda şöyle bir menkıbe anlatılır. Bir hadis ravisi uzak bir mesafe kat ederek bir hadisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e daha kısa bir zincirle ulaşan bir raviden dinlemek üzere yola çıkar. Gelir bakar ki bu kendisinden hadis öğreneceği hoca efendi, tabiri caizse, elinde şeker olmadığı halde ata veya hayvana elinde şeker varmış gibi muamele yapmakta, onu kandırmaktadır. Döner gider, hayırdır nereye gidiyorsun deyince, bir hayvanı aldatan bizi haydi haydi aldatır diye senden hadis öğrenmek doğru olmaz diyerek çeker gider. Binaenaleyh bir Müslüman bir hayvanı bile aldatmamalı. Efendim, bir mahlukata eziyet vermemeli. Eğer Müslümansa onun tabiatı, doğası bu tür şeyleri yapmasına mani olur. Cenab-ı Allah her türlü kötülükten bizleri, elimizi, dilimizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bizlerden herhangi bir kimseye bir zarar, bir eziyet dokunmasına Cenab-ı Allah müsaade etmesin. Kimsenin zararının, eziyetinin de bize bulaşmasına da müsaade etmesin. Rabbim razı olduğu işleri yapmayı, rızasını kazandıracak, cennetine bizleri kavuşturacak işlerle bizleri meşgul eylesin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programı böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim, haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.